Ambrose Bierce. Kapalı Pencere. Seslendiren Akın Altan. 1830'da şimdiki koca Cincinnati şehrinin olduğu yerden birkaç mil uzakta geniş ve neredeyse balta girmemiş bir orman bulunuyordu. Bütün bölgeye seyrek bir şekilde göçmenler yerleşmişti. Doğalarının gizemli bir dürtüsüyle harekete geçerek, gönüllü olarak vazgeçtikleri yetersiz nimetlere yeniden kavuşmak için, yeni tehlikeler ve sıkıntılara göğüs germek üzere, her şeylerini terk edip, batıya gelir gelmez, yabaniliğin içinde oldukça yaşanılabilir evler kuran ve bugün yoksulluk diye adlandıracağımız bir varlık derecesine ulaşmış olan kişiler. Çoğu, o bölgeyi daha uzaktaki yerleşim bölgeleri adına gözden çıkarmışlardı çoktan. Ama kalanların arasında ilk gelenlerden biri vardı. Dört bir yanı ormanla çevrili, ahşap bir evde yaşıyordu. Ormanın kasvetinin ve sessizliğinin bir parçası gibiydi. Çünkü kimse onun gülümsediğini veya gereksiz bir sözcük söylediğini görmemişti. Basit istekleri, ırmak kasabasında vahşi hayvanların derilerinin satılması veya değiş tokuşuyla sağlanıyordu. Çünkü eğer gerekirse dokunulmamış mülk olarak sahiplenme hakkının bulunduğu topraklarda tek bir şey bile yetişmiyordu. Biraz gelişme belirtisi vardı. Evin hemen etrafındaki birkaç dönüm alan bir zamanlar ağaçlardan temizlenmişti ve baltanın getirdiği yıkımı onarmak üzere çabalayan, yeni sürgünlerle yarı yarıya örtülmüş, çürüyen kütüklerle doluydu. Görünüşe göre adamın tarıma karşı hevesi azalan bir alevle yanmış, pişmanlık dolu küllere dönüşmüştü. Bacası sırıklardan, çatısı birbirini kesen direklerle desteklenmiş eğri kaplamalardan oluşan ve yarıkları kille doldurulmuş ufak ahşap evin tek bir kapısı ve tam karşısına düşen bir de penceresi vardı. Pencere tahtayla örülmüştü. Hiç kimse pencerenin örtülü olmadığı bir zamanı hatırlamıyordu. Üstelik hiç kimse pencerenin neden kapalı olduğunu da bilmiyordu. Sebep, orada yaşayanın ışık ve havadan hoşlanmaması değildi kesinlikle. Çünkü o ıssız noktadan bir avcının geçtiği ender zamanlarda elini ayağını dünyadan çekmiş olan ev sahibinin hava gereksindiği güneş ışığını sağlıyorsa basamaklarda oturup güneşlendiği sık sık görülmüştü. Bugün o pencerenin sırrını bilen birkaç kişinin hala hayatta olduğundan kuşkuluyum. Ama göreceğiniz gibi ben onlardan biriyim. Adamın adının Murlock olduğu söyleniyordu. Görünüşe göre 70, gerçekte ise 50 yaşındaydı. Yaşlanmasında yılların dışında bir şeyin parmağı olmuştu. Gözünü tamamen kaplayan uzun sakalıyla saçları beyazdı. Gri, donuk gözleri çökmüştü. Yüzü kesişen iki sisteme ait gibi görünen kırışıklarla doluydu. Tuhaf bir şekilde. Yapı olarak uzun boylu ve zayıftı. Omuzlarında bir kamburluk vardı. Bir hamaldı. Onu hiç görmedim. Bu özelliklerini büyük babamdan öğrendim. Bir çocukken adamın öyküsünü de ondan dinlemiştim. Büyük babam o eski zamanlarda o taraflarda yaşarken tanımıştı adamı. Bir gün Murlock kulübesinde ölü olarak bulundu. Doktorların ve gazetelerin sık bulunduğu bir zaman ve yer değildi. Ve sanırım doğal nedenlerden dolayı öldüğüne karar verildi. Başka türlü olsa bana söylenmiş olurdu ve ben de hatırlardım. Cesedin muhtemelen sadece durumun uygunluğu açısından kulübenin yakınına, yerel geleneklerde kendisinden bir iz bırakmayacak kadar uzun süre önce ölmüş, karısının mezarının yanına gömülmüş olduğunu biliyorum. Böylece bu gerçek öykünün son bölümü kapanıyor. Aslında Çok yıllar sonra, benim kadar gözü pek bir arkadaşla birlikte oraya sızıp, harap olmuş kulübeye bir taş atacak kadar yaklaşarak, civardaki her oğlanın ortalarda dolaştığını çok iyi bildiği hayaletten sakınmak için koştuğum zamanı saymazsak. Ama daha önce bir bölüm daha var. Büyük babam tarafından sağlanmış bir bölüm. Murlock, kulübesini inşa ettiği ve bir çiftlik kurmak için baltasıyla etrafı doğramaya başladığında, bu arada tüfeği onun desteğiydi, genç, kuvvetli ve umut doluydu. Gelmiş olduğu o doğu bölgesinde gelenek olduğu üzere her yönden adamın dürüst ilgisine değecek, yapacağı şeylerin tehlikelerini ve gerektireceği yalnızlığı istekli bir ruh ve huzurlu bir yürekle paylaşacak genç bir kadınla evlenmişti. Hiçbir yerde kadının adının kaydı yok. Zekasının ve kişiliğinin özellikleri hakkında gelenekler, suskun ve şüphelerini istediği şekilde kurmakta özgürdür. Ama Tanrı beni onları paylaşmaktan korusun. Sevgileri ve mutlulukları konusunda adamın dul yaşamına eklenen her gün için yeterince kanıt var. Serüvenci bir ruhu, kutsanmış bir hatıranın çekiminden başka ne bağlayabilirdi öyle bir yere? Bir gün Murlock, ormanın uzak bir tarafında yaptığı avdan döndüğünde, karısını ateş içinde ve sayıklar halde yerde yatarken buldu. Miller boyunca bir doktor, bir komşu yoktu. Ne de karısı yardım getirmek için yalnız bırakılacak durumdaydı. O yüzden adam karısına hasta bakıcılık yapma görevini üstlendi. Ama üçüncü günün sonunda kadın alev alev yanarak bilinçsizleşti ve görünüşe göre bilincine yeniden kavuşamadan bu dünyadan ayrıldı. Murlock'ınki gibi bir karakter hakkında bildiklerimizden hareketle, büyük babam tarafından çizilmiş olan kaba taslak resmin ana hatlarının bazılarını tamamlamaya girişebiliriz. Karısının öldüğüne kanaat getirdiğinde, Murlock, ölülerin gömülmek için hazırlanmalarını gerektiğini hatırlayacak kadar kendindeydi. Bu kutsal göreve hazırlık olarak üst üste hatalar yaptı. Bir takım şeyleri yanlış gerçekleştirdi ve doğru yaptıklarını defalarca tekrarladı. Bazı basit ve olağan eylemleri gerçekleştirmekte gösterdiği başarısızlıklar, tıpkı sarhoş bir adamın bildik doğa yasaları karşısında şaşkına dönmesi gibi onu hayrete düşürdü. Ağlamadığına da şaşırdı. Şaşırdı ve biraz utandı. Ölüler için ağlamamak hiç şüphesiz ki zalimcedir. "Yarın," dedi yüksek sesle. "Kepeni hazırlayıp mezarı kazmam gerekiyor. Ondan sonra karımı özlerim. Gözden tamamen uzaklaştığında. Ama şimdi o öldü. Tabii ki. Ama önemli değil. Önemli olmaması gerekiyor. Her şey göründüğü kadar kötü olamaz." Kararan ışıkta, ruhsuz bir ilgiyle, mekanik hareketlerle saçları tarayarak ve basit makyaja son düzeltmelerde bulunarak cesedin başında durdu. Bilincinin arasından her şeyin yolunda olduğuna dair bir sezi geçiyordu hala. Karısına eskisi gibi sahip olacağına ve her şeyin açıklanacağına dair bir sezi. Kederle hiç deneyimi olmamıştı. Kapasitesi kullanılarak genişletilmemişti. Kalbi hepsini barındıramıyor, olayı doğru bir şekilde kavrayamıyordu. O kadar çok etkilendiğini bilmiyordu. Bu bilgi daha sonra gelecek ve asla ayrılmayacaktı. Keder, ölüler için ağıtlarını yaktığı enstrümanlar kadar değişik güçlere sahip bir sanatçıdır. Bazılarından en keskin, en tiz notaları, bazılarından da uzaklarda yavaşça çalınan bir davulun ritmik vurulanı gibi alçak, hüzünlü akorlar çıkartır. Bazı duaları ürkütür, bazılarını aptallaştırır. Birine daha acı bir yaşamın bütün hassasiyetini aşılayan bir ok vuruşu gibi çarpar, bir diğerine çarparken uyuşturan bir sopa gibidir. Murlock'ın bu şekilde etkilendiğini düşünebiliriz. Burada varsayımlardan daha emin bir zemindeyiz. Çünkü işini dindarca bitirir bitirmez, cesedin üzerinde yattığı masanın yanındaki bir iskemleye çöküp, artan karanlıkta profilin ne kadar da beyaz göründüğünü fark edince, kollarının masanın kenarına dayadı ve yüzünü onların arasına sakladı. Ağlamıyordu ama inkar edilemez derecede bitkindi. O anda kararmakta olan ormanın derinliklerinden kayıp bir çocuğun ağlayışı gibi uzun, inleyen bir ses geldi. Ama adam kıpırdamadı. Dünyaya ait olmayan o çığlık, yeniden ve bu sefer daha yakından, zayıflamakta olan duyularının üzerine çöktü. Belki vahşi bir hayvandı. Belki bir düştü. Çünkü Murlock uyuyakalmıştı. Birkaç saat sonra, daha sonra anlaşıldığı üzere, bu sadakatsiz seyirci uyandı ve başını kaldırarak dikkatle dinledi. Nedenini bilmiyordu. Orada, ölünün yanı başında, karanlıkta, her şeyi bir şaşkınlığa uğramadan hatırlayarak, görmek için gözlerini zorladı. Neyi göreceğini bilmiyordu. Bütün duyuları tetikteydi. Soluğu yavaşlamıştı. Kanı, sessizliğe eşlik etmek istercesine akışını durdurmuştu. Kim? Ne uyandırmıştı onu? Ve neredeydi? Birdenbire masa kollarının altında sarsıldı ve aynı anda yerde çıplak ayaklardan gelen hafif, yumuşak bir ayak sesi. Bir tane daha. Duydu veya duyduğunu hayal etti. Bağıramayacak veya kımıldayamayacak kadar dehşete kapılmıştı. Çaresizce bekledi. Orada. Karanlıkta. İnsanın yüz yüze geldiğinde anlatacak kadar uzun yaşayamayacağı, dehşetlerle dolu asırlar boyu bekledi. Ölmüş kadının adını boş yere söylemeye, onun orada olduğunu anlamak için elini masanın kenarında gezdirmeye çabaladı. Boğazı güçsüzdü. Kolları ve elleri kurşun gibiydi. Sonra korkutucu bir şey gerçekleşti. Kendisini neredeyse devirecek şekilde masanın göğsüne çarpmasına neden olan bir kuvvetle ağır bir cisim masaya doğru savruldu ve aynı anda bir şeyin evi temellerinden sarsacak bir gümbürtüyle yere düştüğünü işitti ve hissetti. Bunu bir itişme ve tanımlanması olanaksız bir ses karmaşası takip etti. Murlock ayağa kalkmıştı. Aşırı korku kuvvetini kazanmasına yardımcı olmuştu. Ellerini masanın üzerinde gezdirdi. Hiçbir şey yoktu orada. Dehşetin çılgınlığa dönüştüğü ve çılgınlığın eyleme yol açtığı bir nokta vardır. Belirli bir niyeti olmadan, amaçsız, delilere ait olabilecek bir dürtüyle Murlock duvara doğru atıldı, el yordamıyla tüfeğini yakaladı ve nişan almadan ateşledi. Odayı capcanlı aydınlatan patlamanın ışığında dişlerini ölü kadının gırtlağına geçirmiş, onu pencereye doğru sürüklemeye çalışan koca bir panter gördü. Sonra eskisinden de yoğun bir karanlık çöktü. Adam bilincine kavuştuğunda güneş yükselmişti ve orman kuşlarının şarkılarıyla cıvıl cıvıldı. Ceset, tüfeğin patlamasıyla korkan panterin kendisini bırakmış olduğu pencerenin kenarındaydı. Giysileri parçalanmış, uzun saçları karışmış, kolları ve bacakları yayılmıştı. Korkunç bir şekilde yırtılmış gırtlağından henüz pıhtılaşmamış bir kan gölü boşanmıştı. Murlock'ın karısının bileklerini bağlamak için kullandığı kurdele kopmuştu. Eller sıkıca yumruk yapılmıştı. Cesedin dişlerinin arasında hayvanın kulağının bir parçası duruyordu. Son.